Ayrım 13.
Vagonda askerler iskambil oynuyor, savaşa küfredip kadınlardan söz ediyorlardı. Sadece bizim topluluğumuz politika konuşuyordu. İflah bulmaz bir Venizelos hayranı olan Leledakis, Kulurili bir askeri ustaca hırpalamaktaydı. Söyle bakalım Statato, böyle yıllarca saçların ağarıncaya kadar silah elde çırpınıp durduğun halde neden hala serbest bırakmadılar seni? Kendilerine oy vermeniz için bir alay vaatte bulunmuşlardı. Nerede o vaatler? Karını gebe bırakıp ayrıldın avanak. Eve döndüğün vakitte Allah bilir ya torunların olmuş olacak. Statato şaşkınlık içinde durmadan kafasını kaşıyor ve cevap bulamıyordu bir türlü. Bir çavuş durumu açıklığa kavuşturmak istedi. Her şey düzelir arkadaşlar. Yeter ki Kotsos sağ olsun. Kotsos Kral Konstantin. Onu başımıza yolladığı için Tanrı'ya şükretmek lazım. Konstantin'in verdiğini Konstantin alacak. Ve göreceksiniz yakında gireceğiz İstanbul'a. Benim söyleyeceğim bundan ibaret. Sen budalasın diye bağırdı Leledakis. Hem de kocaman bir budala. Lefteris, Venizelos olmamış olsa ne İstanbul, ne Küçük Asya, ne de Yunanistan ayakta kalabilirdi. Müttefikler bizi piç gibi ortada bırakmış, söylendiğine göre iyi oldu işte. Alay ettiğini gizleyen bir saflıkla Leledakis'e döndü Drossakis. Venizelos'un bakışları tatlı mıdır arkadaşım? Baldan da tatlıdır Drossakis. Tamam, desene ki İngilizlerle Fransızlar onun o baldan tatlı bakışları için destekliyorlar bizi. Çavuş bir kahkaha atmıştı. Drossakis ona döndü bu sefer. Gülmekte biraz acele ettin general. Sana da bir ufak sorum var. Mesela kralının ismi Konstantin olmayıp da Alexander ya da Wilhelm olsaydı gene de İstanbul'a girebilir miydik? Kapıda bir subay belirmişti. Askerler konuşmayı hemen kestiler. Sadece Drossakis eğildi bana doğru ve bir dost edasıyla ''İşittin değil mi hepsini?'' dedi. Havada sati bir takım laflar hep. Derdin kökünü aramıyor aptallar. Bir şarkı tutturmuşlar gidiyor. Venizelos Konstantin. Peki ya büyük devletler? Peki ya bizi bir maşa gibi idare edenler? Giriştiğimiz işin aslında bir ölüm dansı olduğunu hiç kimse anlamak istemiyor. Neden? Durumumuz o derece kötü mü yani? Eskişehir Ovası'ndaydım ben ve Sakarya'daydım. Aksiyotis. Bilgilerim sağlamdır. Bahar ve yaz mevsimlerindeki bütün gürültülü zaferler, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Karahisarlar bizi perişan etti. Cephe gerisinde pusulayı tamamıyla şaşırdık. Çalan çanlar, her yerde bayraklar, vatan millet nutukları, cilalı makaleler. Hepsi saçmaydı. Ve Atina'da iyi bir çözüm şekli için, stratejik bir geri çekilip toparlanma için önümüze çıkan fırsatı yakalamak yerine hükümet Ankara'ya ileri emrini veriyor. İleri ama neyle, kiminle? Ve böylece Ağustos ayında Anadolu'nun o dayanılmaz sıcağında Eskişehir yürüyüşü başladı. Güneş bedenimizi yakıyor, kavuruyor, içimizi kurutuyordu. Susuz tarlalar gibi çatlıyordu dudaklarımız, dillerimiz. Terimiz akmıyordu artık, salyamız yoktu. Çişimiz bile gelmiyordu. Fişeklerin kurşununu emiyorduk biraz serinleyelim diye. Arkadaşım Oresti Bekiriz çıldırıp damarlarını kesti sonunda. Hiç lafını etmeyelim. Biz insan ve mühimmat olarak son ihtiyatlarımızı tüketmekteydik. Düşmansa mümkün olduğunca az kayıp vererek muntazaman çekiliyor ve bizi kendi istediği yere doğru sürüklüyordu. Başını eğip susmuştu. Devam etmek istemiyor gibiydi. Sırf konuşsun diye. Hürriyet pahalıdır dedim. Hürriyet için savaşırken aklın sesini dinlemeyeceksin. Bizim köyde bir söz vardır. İşit bak. Akıllı düşüne dursun, deli çoktan gidip geldi. Derler. Uzun uzun baktı bana. Çok güzel bir söz aksiyot istedi. Çok güzel ama bizim konumuzla bir ilgisi yok. Bak sana bir şey söyleyeyim. 10 kere dünyaya gelsem, 10 keresinde de hürriyet için canımı verirdim. Neye ilgisi yok bizim konumuzla? Uzun hikaye. Yeterince güveni yoktu bana. Israr etmedim. Macerasının devamını dinledim dikkatle ve sözlerinden ne cins bir insan olduğunu kavramaya çalıştım. Sakarya'daki o 20 günlük savaş bizi mahvetti diye anlattı. 60 ile 100 kilometrelik bir cephe üzerinde dövüşmekteydik. Sarp dağlarda uçurumlar arasında. 25 kilometre derinliğinde olan düşman istihkamları Polatlı'dan Tuz Gölü'ne kadar münferit tepelere yayılmış durumdaydı. Her tepecik bir müstahkem mevki halindeydi sözün kısası. Yığın yığın metrisler, dikenli tel örgüleri, gözleme karakolları vardı. Ve bu cehennemden canlı çıkmayacaklarına dair sanki yemin vermişti Türkler. İnatla boğazlaşıyorduk. Depolar dolusu mühimmat ve cephane vardı ellerinin altında. Uçakları bile vardı. Bizim sadece süngülere dayanan yiğitliğimiz ne ifade edebilirdi ki? 25 bin delikanlı öldü savaşta. Hastaneler ağzına kadar doluydu. Havaya savurup attık kuvvetlerimizi. Sonra da geri çekildik. Nikita Drostakis'le o gün dost olduk. Sonra birlikte yaşayacağımız tehlikeli anlar geldi ve bu dostluk büsbütün perçinlendi. Onu anlamakta biraz geciktim ben. Gravaritis lakabını taktığımız sert çavuşumuz Drostakis'in öğrenci ve hele Girit'te olduğunu öğrenir öğrenmez zulmetmeye koyulmuştu ona. Drostakis'e okumuş pislik diyor ve bütün angaryaları ona yüklüyordu. Umrunda değildi Drostakis'in, alay ediyordu hep çavuşta. Ama mesela odun yarmak söz konusu olduğu zaman tek başına kalmıyordu. Ben hemen yardıma koşuyordum. Aksiyotis dedi bir gün bana. Toplum aynı zamanda sana ve bana benzeyen insanlar çıkarmaya başladığı vakit yaşamak çok keyifli bir şey olacak. Senden sadece kollarının, benden de sadece kafamın gücü istenmekte bugün. Sonra baltayı elimden alıp önündeki kalası yarmaya çalışarak. Miskinin biri olduğumu sanma sakın diye devam etti. Beni de yetiştirdi hayat. İyi çalışırım. Zavallı öğretmen babam okurken para yollayamıyordu bana ve okumak için çalışmak zorunda kaldım. Garsonluk yaptım kahvelerde. Sonra müsahih olarak çalıştım. Hayatımı kazanmak için limon bile sattım, bilir misin? Arkadaşlar da Drostakis'i sevmekte geç kalmışlardı. Bazıları haberi olmadan kendisiyle eğlenmek için bir çeşit karagöz durumuna sokmaya yelteniyordu onu. Mikro Manolasis adında santur çalan bir memleketlisi Orlando'nun şapkası ismini takmıştı ona. Deli fişek Lefteri Kanakis'le daima Orlando adlı birinin şapkasından söz ettiklerini ve bizim küçük Asya'da uğradığımız pislikleri hep bu şapkaya yüklediklerini işitmişti çünkü. Bir gün söyledim ona, kendisiyle nasıl alay ettiklerini ve sordum ardından. Nedir kuzum bu Orlando ile şapkası? Kahkahalarla güldü. Sen hiç İtalyan başbakanı Victor Orlando'dan söz edildiğini işitmedin mi dedi. İşte o Orlando söz konusu olan. Ama şapka hikayesi onlar istediği kadar güle dursun doğrudur. Dünya Savaşı son bulduğunda Türkiye'yi parçalayıp bölüşmek için bir barış konseyi kurulmuştu. Bu konseye katılan Signor Orlando Anadolu'dan bir parçanın mutlaka İtalya'ya verilmesini istiyordu. Sonunda öylesine canını sıkmış ki Amerikan Cumhurbaşkanı'nın adamın sabrı tükenmiş ve azarlamış Signor'u. Bunun üzerine de Bay Orlando şapkasını alıp kapıyı suratlarına çarparak çıkıp gitmiş. Çok geçmeden de İngiliz, Fransız ve Amerikalılar İtalyan donanmasının küçük Asya kıyılarında bordo ateşine koyulduğunu öğrenmişler ve İtalyanların İzmir'e bir çıkartma yapmasından korkup çağırmışlar bizim Venizelos'u. Sormuşlar, Yunanistan küçük Asya'nın mandasını yüklenebilir mi? Aslında Hergelelerin Yunan ordusuna ihtiyacı var. Venizelos hazretleri de büyük Yunanistan rüyasıyla yatıp kalktığı için bizi Türkiye'nin üstüne saldırtmakta sakınca görmemiş. İşte şimdi burada o yüzden gebermekteyiz. Birden öfkeye kapılıp yerimden fırlamıştım. Venizelos ne yapsın istiyordun yani diye haykırdım. Türkiye'nin leşini çıkarıp masanın üzerine sermişler. Yunanistan bu fırsatı kaçırsın mıydı yani? Gelip bizleri hürriyete kavuşturmasın mıydı? Bizim bütün büyüklüğümüzün kaynağı olan ve binlerce yıldır bize ait bulunan bu toprağı hürriyete kavuşturmasın mıydı? Gülümsüyordu Drostakis. Sizleri hürriyete kavuştursun tabii sevgili Manolaki dedi. Kavuştursun ama ölümünüze sebep olmadan kavuştursun. Bir daha semtine bile uğramamak kararıyla bırakıp gittim onu. Çok geçmedi. Bir gün albay tehlikeli bir keşif için ben ve 8 asker arkadaşla birlikte Drostakis'i de görevlendirdi. Dişe diş bir savaş başlamıştı aramızda. Toprak durmadan sarsılıyor, top ve tüfek gürültülerini bir erimiş kurşun yağmuru izliyordu. Çukurlar kazılıyordu ayaklarımızın altında. Taşlar bir yelpaze gibi fışkırıp havaya saçılıyordu. Türküleriyle bizleri hep eğlendiren ufak tefek arkadaşımız Mikro Manolasis ağır yaralanmıştı ve kendisine yardım edemiyorduk. Yüzü koyun uzanmıştık yere, toprağa yapışmıştık sanki. Gözlerimizi yummuş, nereden geleceği belli olmayan bir kurtuluş yolu bekliyorduk. Mertliğe hiçbir zaman toz kondurmayan çavuşumuz Grasaritis bile öküz başını andıran iri kafasını bir deliğe adeta gömmüş korkuyla soluyordu. Sadece Drostakis topladı soğukkanlılığını. Sürüne sürüne en yakın tepeye tırmandı. Düşman harekatını gözledi oradan bir süre ve gene sürüne sürüne inip bağırdı. Yaralıya destek olun, ben bir yol buldum, çabuk, yoksa toptan mahvolacağız. Kimse kımıldamamış, kimse ses etmemişti. 2-3 kere daha tekrarladı emrini. Ama korku bizi sağır hale getirmişti sanki. En ufak bir davranıştan bile aciz, toprağa kenetlenmiş kalmıştık. Ve işte o zaman Drostakis'in yaralı arkadaşımızı sırtlayıp ileri atıldığını gördük. Yapılması gereken şey buydu aslında. Ben fırlamıştım onun arkasından, sonra da ötekiler. Tehlike uzaklaştıktan sonra Gravaritis gene her zamanki teranesini gevelemeye koyuldu. Topunuzu şeytan götürsün, yürütenize hergeleler, pis korkaklar, kıçınızı biraz daha kımıldatmamış olsanız ananız çoktan gevremişti şimdiye kadar. Drosakis'le yalnız barışmakla kalmadım o gün. Aynı zamanda onun hepimizden üstün olduğunu anladım ve söyledim de kendisine. Hiç hoşlanmamıştı bundan. Büyük laf bütün bunlar Manolaki dedi. Kendi canını kurtarmak derdi var ya, işte o dürtüyor insanı hep, o cesaretlendiriyor. Çavuş altına etmişti korkudan. Birimizden birimizin bir şeyler yapması lazımdı, iş başa düşmüştü yani. Benim de hayran olduğum bu ya işte. Hayran olduğun ne avanak, korkudan donumu doldurmak yerine fırlayıp kaçmayı tercih etmiş olman mı? Asıl yiğitler başka yerde, burada değil. Ve böylece açık yürekli bir arkadaşlık başladı aramızda. Baştan başa kulak kesilmiştim. Hayatımda ilk defa işitiyordum onun anlattığı şeylere. Drosakis'i ilgilendiren insanlığın kaderiydi. Prometheus isimli bir yoldaştan söz etti bana. Dediğine göre bu yoldaş bir vakitler şimdi bizim ıstırap çektiğimiz bu topraklar üzerinde bütün insanlığa ışık getirmek için ıstırap çekmişti. İlerleme damla damla oluyor Manolaki. Kan ve alın teri pahasına oluyor. Ve tam işte nihayet insanlar gözünü açtı. Nihayet ileri atılacaklar dediğin anda da bir bakıyorsun ki gerilemekteler. Bazıları cesaretini kaybediyor o zaman. Şeytan götürsün, ben mi kafa patlatacağım, değer mi bunlar için diyorlar. Böyle düşünen bir alay adam var elbet. Ama düşünmüyorlar ki bir zaman o gerileyenler de doğrulup ilerleyecek. Dünya tersine dönmez ki hiçbir zaman. Sözlerinin yerine oturup oturmadığını anlamak amacıyla tepeden tırnağa bir süzdü beni. Sen aksiyotist diye devam etti. Sen ki nelerden geçtin. En ufak bir yenilik karşısında sen bile şaşırıyorsun ne yapacağını. Ama yarın zihnin açıldığında sen de bir ilkbahar başlayacak görürsün. Son cümlesi çok hoşuma gitmişti. Cevap olarak peki ama Nikita dedim. İnsanlar şunu yaptı, bunu yapmadı diyerek sen neye kendi kendini kemiriyorsun? İnsanlar benim gibi dar kafalı olunca sen kendi işini görür, onları da başlarının çaresine bakmaya koyuverirsin, olur biter. Tabii olur biter ama insanlık böyle ilerlemez ki. Bir insanı kendi arzusuyla çamurun içinde debelenir görünce bile umudunu kaybetmem ben. Ahlaksız ve kötü değil ya derim kendi kendime. Zamanla düzeltir kendini, ayarlar. Bak buradakiler ne kadar hızlı uyandı. Uyanmaktan neyi kastettiğini bilmiyorum Drosakis. Ben kendi payıma bir parça toprak istiyorum. Rahatça işleyebileceğim bir karış toprak. Anlıyor musun? Kabul. Ama bu toprağı gene sen kazanacaksın. Bunun için de iyiyi kötüden ayırman lazım. Akıl denen bir şey var bu dünyada yahu. Neye bu kadar korkuyoruz biz bu akıldan? Köylünün ne özlediğini bilmek ister misin sen? Toprak. Kendine ait bir toprak istiyor. Anlıyor musun? İyi fiyata satabileceği ürünler veren küçük bir tarla. Tüccar ya da tefecinin kendisini sömürmeyeceğinden emin olmak istiyor köylü. Yavrulayan sağlam hayvanlar istiyor. Hanım hanımcık bir eş, hayırlı evlat ve Tanrı'nın taksidiyle mutlu bir ihtiyarlık istiyor. Gerisini düşünmüyor bile köylü. Düşünse de zaten hiçbir şey anlamıyor. Drosakis gülümsüyordu. Kim verecek sana bütün bunları? Bizim köyümüzde vardı bunlar. Eğer Venizelos iktidarda kalmış olsaydı, hem biz küçük Asyalılar hem de Yunanlar için bugün her şey bambaşka olurdu. Gidiyorum dedi. Gravaritis namussuzu bana gene angarya yüklemiş. Evvelki günkü hikayeden sonra onu can düşmanım bil dedim. Mutlaka bir kötülük yapacak sana, görürsün. Ve yürüdüm onunla. Ben de geliyorum seninle. Müridin değilim ama geliyorum. Bir sigara uzattı. Her zamanki gibi elleri ceplerinde, günlerdir uğraştığı bir şiirin mısralarını bırıldanarak yürüyordu. Güneş der ki yeryüzüne, uzayda dönüp duran sersem. Hala çocuk gibisin, ateşle oynayan bir çocuk gibi. Bir akşam karartmadan önce çadıra giren Drosakis, bu gece aramızda yeni birisi olacak demişti. Kim? Lefteri Kanakis. Arkadaşın mıdır? Arkadaşımdır, evet. Girit'in en büyük ailelerinden birinin yumurtasıdır. Kötü insan değildir ama, sigara bakımından rahat ettirir bizi. İşittiğime göre Kanakis, yatağını Genelkurmay Başkanı'nın çadırına bile kurabilirmiş isterse. Hepsi avucunun içindeymiş. Çılgınlıkları ve dört bir yana saçtığı zengin hediyeler dolayısıyla basit acemi erlerden tümen kumandanı generallere kadar Lefteri Kanakis'i tanımayan yoktu orduda. Atletik yapılı, hoş sohbet, iyi yürekli bir çocuktu aslında. İlk ufak sıkıntıda yaşamaktan bıkmış, usanmış gibi tavırlar takınırdı yalnız. Babası alabildiğine zengindi, bütün Avrupa'da iş yerleri vardı. Venizelos'un ahbabı olduğu için savaş patladığında büyük oğlunu Paris'e gönderecek vakit bulabilmişti. Ama hasımları bu sefer bütün hınçlarını Lefteri'den almaya yönelmişlerdi. vahşi ve derbeder arkadaşımızın acemi er üniforması ile cepheye sevki işte böyle olmuştu. Belki bin kere İzmir'e nakil emri geldiği halde daima bir yerlerde takılıp kalıyordu işi. Buna karşılık başta çavuş olmak üzere bütün subay ve yedek subayların sevgilisiydi burada. Savaş bitince onun sayesinde kendilerine iyi bir iş bulabileceklerini düşünüyor, ağır ve tehlikeli hizmetlerden daima uzak tutuyorlardı onu. Ve konuşurken de basit bir askerle konuşur gibi değil, sürgünde bir kumandanla konuşur gibi konuşuyorlardı. Lefteri ile Drostakis'i birbirlerine bağlayan duygular neydi? Drostakis daima kamçı ile döver gibi konuşuyordu. Ne o ne de onun zümresi hakkında düşündüklerini gizlemiyordu. Ve Lefteri zevklenerek dinliyordu arkadaşını. Bir alay isim takmıştı Drostakis'e. Adaletli Aristides, misyoner, eğitici, Paris ve Londra'dan kendisine gönderilen gazetelerle dergileri olduğu gibi özel mektuplarını da verirdi Drostakis'e ve onun sert, insafsız yorumlarını gülerek dinlerdi hep. Küçük Asya seferi üzerine bir inceleme hazırlıyordu Drostakis. Saatlerce sözlük karıştırıyor, kitap okuyor, yabancı dergileri gözden geçiriyordu. Notlar alıyordu durmadan, gazetelerden makaleler kesip dosyalıyordu. Lefteri böyle zamanlarda da rahat bırakmazdı onu, dalga geçerdi. Savaşmak yetmedi galiba sana, bir de işin kulisini öğrenmek istiyorsun. Ne kazanacaksın anlamıyorum ki. Ve bir mısra okurdu ardından. Koy ver kayığı süzülüp gitsin suda. Homurdanırdı Drostakis. Yazmaya başladığı vakit hiç kimseyle konuşmaz. Pek nadiren başını masadan kaldırdığı olurdu. Neye bu kadar dalıp gittiğini bir gün ben de sormuştum kendisine. Kovmaya, terslemeye hazır bir tavırla şöyle bir baktı önce yüzüme. Sonra da iyi öğrencilerine rastlayınca şevke gelen bir öğretmen gibi sevgi ve sabırla tartışmaya koyuldu. Hemen atıldı Lefteri. Niye öyle bozdun adetini bakayım? Aksiyotis'in uyanması seni her şeyden fazla ilgilendiriyor değil mi? Doğrusunu istersen Aksiyotis'in uyanması senin veya benim uyanışımızdan çok daha değerli. Ve Aksiyotislerin sayısı 1000'e ulaştığı zaman artık eyleme geçebiliriz demektir. Gene mi o terane? Ama merak etme, seni üzmeyeceğim. Zaten biliyorsun ki aramızda fikir ayrılığı yok. Sadece benim için sosyalizm bir çeşit oyun diyelim. Düşünceyi törpüleyip yüreği ısıtan bir oyun. Hiç olmazsa samimisin ya. Gürültülü bir kahkaha savurup gerinmişti Lefteri. Kemikleri çatırdamıştı. Yanından hiç eksik etmediği konyak dolu matarasını çekip çıkardı sonra. Bize birer yudum verip dikti. Daha sonra da müttefiklerden gelmeye bir paket açarak uzun tıkız sigaralar ikram etti bize. Koskoca albay bile bir zavallı İzmirli'ye hasret çekerken o nereden buluyordu bütün bunları ya Rabbi? Lefteri'nin bütün bu hareketlerini alaycı bakışlarla izlemiş olan Drostakis takıldı. Yorgun görünüyorsun gene, içkiden kuvvet aradığına bakılırsa. Yorgun mu? Bitkin ve perişan demek istiyorsun herhalde. Dün yüzbaşıyla şehre vazifeye gittik de bilgi toplama şebekesinde genç hanımları kullanmak kararındayız. Aslında çok geç kaldık bu alanda. Oysa Kemal... Yüzbaşıyla senin baş başa verip Türk kadınlarıyla ne çevirdiğinizi bilmem. Ama artık biraz ciddi davranmanız gerekiyor derim. Yenilmemizin sebeplerinden biri de doğru ve çabuk bilgi alamayışımız çünkü. İstihbaratımız eksik. Oysa Kemal'in elinde mükemmel bir istihbarat şebekesi var. Ahali bizleri sadece işgalci bir kuvvet olarak görüyor ve elindeki bütün araçları bize karşı seferber ediyor. Bu arada küçük hanımları da tabii. İlahi Drostakis diye kesti Lefteri. Dertsiz başıma dert mi açmak istiyorsun sen benim? Beni ne ilgilendirir bütün bunlar? Bana ne yani istihbarattan? Büyük Yunanistan'ı yaratmak seni ilgilendirmezse kimi ilgilendirecek? Beni mi yoksa? Prensip ve iman adamları ortada durup dururken benim millete taraf tutmam mı lazım? Bir el işaretiyle askerleri göstererek devam etti. Hele bunlar dururken o kadar aptal değilim. Cephede olmam yetmiyor mu yani? Yoksa buna da mı itiraz edeceksin? Tam tersine, ileride politikaya atılınca bütün bunların acısını nasıl çıkaracağını düşünüyorum. Şimdi senin partin iktidarda olsaydı Atina veya İzmir'de ve kim bilir hangi gizli büroda keyif çatmakta olacaktın. Bugünse babası Yunan Halk Partisi'ni tutan herhangi bir zenginin çocuğu senin yerini almış bulunuyor. Haksız mıyım söylesene. Kanakis yeniden dikmişti matarayı. Ağzı içkiyle dolu bir halde cevap yetiştirdi. Dünya kadar haklısın. İşin ucunda ben bir tembellik havarisiyim o kadar. Ulu Tanrı beni imtiyazlı yaratmış, hayatın keyfini çıkarmak imkanını vermiş bana. Hem de elimi soğuk sudan çıkarıp sıcak suya sokmadan. Bu bir gerçekken neye gelişi güzel şeyleri kendime dert edinecekmişim? Seyyar karyolasına uzanıp esneyerek... İnsanoğlunun en değerli hazinesi tembelliktir diye devam etti. Tembellik en tabii halidir çünkü insanın. Çalıştığın zaman ölürsün adeta. Düşünmeye vaktin kalmaz. Eski çağın şaheserlerini esirler mi yarattı söyle. Zaten sen kendin deyip durmaz mısın hep? İnsanın ideali fizik çabayı mümkün olduğu kadar azaltmaktır diye. Evet ama ben hiçbir zaman fizik çabanın hafiflemesinin sömürü ve esaret üzerine kurulması gerektiğini söylemedim. Tam tersine dedim ki ben. Peki Nikita peki. Bizleri aydınlatmak için en ufak bir fırsatı bile kaçırmıyorsun. Aferin. Yalnız şimdi çeneni biraz kıs da Yunan burjuvasının sevgili ve nazik yavrusu. Defteri kanakesinin hayatını yazmaya başladığın vakit sana son derece faydası dokunacak bir şey söyleyeyim. Gülerek bana döndü birden. Sen de inkar edemezsin. Dostumuz Drostakis'in en sonunda bütün faziletliler gibi monoton ve can sıkıcı bir hal aldığını öyle değil mi? İlle de bize ikrar verdirecek, ille de sosyalist yapacak bizi. Ama gene de gıpta ediyorum ona vallahi. İnandığı şey için ölmeye hazır çünkü. Ne der bu biliyor musun? Devrimcinin fedakarlığı der. Bir kahramanlık değildir, bir zorunluluktur. Hayatın bir emridir devrimcinin fedakarlığı. Devrimciysen niçin ölürsün biliyor musun? Hayatı sevdiğin için. Her an baş kaldırmak üzere içinde uyuklayan yılanı, büyük egoisti, beni öldürdün ve kendini halk kitlelerinin yerine koyduğun için. Tarih sahnesinde şimdi halklar ilerlemekte ve... Drostakis sözünü kesti onun. Gördüğüm kadarıyla iyice sarhoş olsun. Ver şu matarayı da bir kontrol edeyim bakayım. Basit konuşmalara alışık olduğum için onların fikirleri bu derece rahat kullanmaları karşısında ağzım açık kalıyordum. Ve düşünüyordum ki beni bu çocukların yanına Venizelos'la kral arasında bir tercih tartışması getirip koymuştu. Sonunda Lefteri Nikita'yı tamamıyla susturup kendi hayat hikayesini bitirmenin bir yolunu bulmuştu. Evet dedi. Bütün ömrüm boyunca tembelin biri olarak kaldığımı kabul ederim. Kardeşim de ben de ta küçük yaşımızdan beri kurulmuş bekleyen sofralara, ayıklanmış balıklara, su dolu banyolara alıştırıldık. Ders vermeye eve gelirdi öğretmenimiz ve bir yüksek okula kaydolma vaktim geldiği zaman da sadece neyi tercih ettiğimi söylemem yetiyordu. Mühendis, doktor, avukat, rahip. Sözün kısası ne istersem olabilirdim. Birden fark etti şaşkınlık içinde kendisini süzdüğümü ve Drostakis'e dönüp ''Hey devrimci arkadaş!'' diye bağırdı. Bu kadar şeyi bir arada işitince senin aksiyotis pusulayı hepten şaşırdı. Şunun haline bak. Ne düşünüyorsun öyle aval aval oğlum manola ki? Söz konusu ister Sultan, ister Kemal, ister Venizelos ya da Kral Konstantin olsun. Senin için durum hiçbir zaman değişmez. Taşı gediğine oturttu Drostakis. Sen onun için üzülme patron dedi. Yakında onun da sırası gelecek. Geri basın namussuzlar. Şimdi sıra bende diyecek çok geçmeden bir gün halk. Mevsim kış olduğundan askeri harekatlar sınırlıydı ve rahatça gevezelik edecek zaman buluyorduk. Bazı arkadaşlar katılıyordu bize, konuşulanları dinliyor, nadiren de fikirlerini söylüyorlardı. Simo Kepioğlu'nun Lefteri ile dostluk kurabilmek amacıyla topluluğumuza girme fırsatını kollamaya başlaması işte bu sıradadır.